Ayrım 15, sayfa 155. O akşam Barbara tam zamanında, soluk soluğa akşam yemeğine yetişti. John hemen haberi yetiştirdi. Bugün genç arkadaşlarından biri buradaydı Barbara. Lady Harriet'ın yeğeni. Tenis raketini getirdi. Aa, Bill Ray mi? Demek bulmuş. Raket dün birdenbire anlamsız bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Seni epeyce bekledi. Onu kaçırdığıma üzüldüm. Krabs ile sinemaya gittim. Üstelik çok da saçma bir filmdi. Neyse. Bill sizi çok sıkmadı değil mi? Rodney hayır dedi. Hatta onu sevdim bile. Orta Doğu politikaları hakkında konuştuk. Sanırım sen olsan sıkılırdın. Aslında dünyanın uzak ülkeleri ilgimi çekiyor. Seyahat etmeyi seviyorum. Grayminster'a takılıp kaldım. Her neyse. Bill farklı biri. Rodney, sen de meslek eğitimi alabilir, staj için uzak ülkelere gidebilirsin dedi. Meslek mi? Barbara burun kıvırdı. Biliyor musun baba, ben aslında çok tembelim. Çalışmaktan hoşlanmıyorum. Rodney, aslında insanların çok büyük bir kısmı senin gibi dedi. Barbara babasının üzerine atılarak ona sarıldı. Bence sen çok fazla çalışıyorsun. Bu haksızlık. Bu coşkulu kucaklaşmadan sonra babasını yeniden rahat bırakan Barbara telefona doğru ilerledi. Bill'i arayayım. Mersin'e golf oynamaya gitmekten bahsetmişti. Rodney, antredeki telefona doğru yürüyen kızının arkasından baktı. Tuhaf bir görüntüydü kızınınki. Kararsız, kuşkulu. Rodney, Bill Ray'den hoşlanmıştı. Evet, hiç kuşkusuz ilk gördüğü anda sevmişti genç adamı. İyi de öyleyse neden Barbara sevinç içinde koşarak odaya girip de Bill ile nişanlandıklarını ve en kısa zamanda evlenip Bağdat'a gideceklerini söylediğinde o kadar endişeli ve perişan görünüyordu? Bill gençti. Çok iyi bağlantıları ve kendine ait bir serveti vardı. Parlak bir kariyer onu bekliyordu. Neden Rodney bu kararlarına karşı çıkıyor, daha uzun bir nişanlılık dönemi geçirmelerinde ısrar ediyordu? Neden düşünceli, kararsız ve huzursuz görünüyordu? Neden sanki tam evlilik öncesi birdenbire Barbara'nın evlenmek için henüz çok genç olduğunu iddia etmişti? Neyse ki Barbara bu karşı koymalardan etkilenmemişti. Onun Bill'le evlenip Bağdat'a gitmesinden 6 ay sonra Ariel'de Edward Harrison Wilmot adında bir borsacıyla nişanlandığını haber verdi. Adam 34 yaşında sakin, zengin, hoş görünümlü biriydi. Gerçekten de diye düşünüyordu John. Onun için daha iyisi olmazdı. Rodney, Avril'in nişanı konusunda yorum yapmak istemediyse de, sonunda John'un baskısına daha fazla dayanamayarak, ''Evet, en doğrusu bu.'' dedi. Edward iyi bir insan. Avril'de evlendikten sonra John ve Rodney evde yalnız kaldılar. Tony, Tarım Meslek Koleji'ne devam ediyordu. Ama bitirme sınavlarında başarısız oldu. Tabii bu onlara bazı sorunlar yaşattı. Ama sonunda Rodney'in müvekkillerinden birinin Güney Afrika, Rodezya'daki büyük bir portakal üretim çiftliğinde işe başladı. Tony'nin mektuplarından ayrıntılara girmese de orada bulunmaktan çok mutlu olduğu anlaşılıyordu. Sonra bir gün Durban'da bir kızla nişanlandığını yazdı. Elbette oğlunun hiç görmediği bir kızla evlenecek olması John'u büyük ölçüde tedirgin etti. Üstelik kızın parası da yoktu. Rodney'e söylediği gibi bu kız hakkında ne biliyorlardı ki? Hiç. Rodney bunun Tony'nin kararı olduğunu ve saygı duymaları gerektiğini, ellerinden iyi olmalarını dilemekten başka bir şey gelmediğini söyledi. Tony'nin gönderdiği resimlerden kızın güzel olduğu anlaşılıyordu. Üstelik kız Tony ile Rodezya'da yeni bir hayata başlamaya da hazırdı. Sanırım bundan sonraki yaşamlarını orada geçirecekler. Buraya evine, memleketine dönmeyi düşünmüyor. Tony'yi burada çalışmaya zorlamalıydık Rodney. Sana o zaman da söylemiştim. Rodney gülümseyerek insanları bir şeye zorlamaktan yana olmadığını, üstelik bunu başaramadığını söyledi. John ısrarla, ne olursa olsun bu koşullarda Tony'ye baskı yapmalıydın dedi. Sonuçta aklı başına gelecekti. İnsanların öyle ya da böyle sonunda ayakları yere basıyor. Rodney başını sallayarak haklı olduğunu belirtti. Ama yine de bunun büyük bir risk olacağı kanısındaydı. Risk mi? John anlayamıyordu. Risk derken neyi kastediyordu? Rodney oğullarının mutlu olmama riskinden söz ettiğini belirtti. John bu mutluluk edebiyatının bazen sabrını taşırdığını söyledi. Herkes bir mutluluktur tutturmuştu. Başka bir şey düşünmüyordu. Yaşam sadece mutluluk demek değildi. Çok daha önemli şeyler vardı. Rodney ne gibi diye sordu. John bir anlık tereddütten sonra örneğin sorumluluklar dedi. Rodney insanın avukat olmak gibi bir sorumluluğu olamaz dedi. John kızmıştı. Rodney'e neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun dedi. Tony'nin babasını hayal kırıklığına uğratmak yerine onu mutlu etmek gibi bir sorumluluğu vardı. En azından bunu borçluydu sana. Tony beni hayal kırıklığına uğratmadı. John haykırdı. Nasıl olmaz? Biricik oğlumuzun dünyanın bir ucunda, belki de onu bir daha asla göremeyeceğimiz bir yerde yaşamasını seni üzmediğini nasıl söylersin? Rodney iç çekerek, o anlamda değil tabii. Elbette ki onu özleyeceğim dedi. O eve neşe, hareket getiriyordu. Evimizin ışığıydı. Onu çok arıyorum. Söylemiştim sana, bu konuda ağırlığını koymalıydın. Ama John, bu Tony'nin yaşamı, bizim değil. Biz öyle ya da böyle bu hayatı yaşadık. En azından büyük bir kısmını geride bıraktık. Evet, bu doğru, öyle diyebiliriz. John bir süre düşündükten sonra ekledi. Güzel bir yaşamımız oldu. Hala da öyle. Böyle düşündüğüne sevindim. Rodney ona gülümsüyordu. İnsanı rahatlatan hoş bir gülümsemesi vardı. Yine de tuhaf bir muziplik vardı bu gülüşte. Bazen karşısındaki insana görmediği bir şeye gülümsüyormuş gibi geliyordu. Gerçek olan, dedi John, sen ve ben, biz çok uyumlu bir çiftiz. Evet, pek fazla kavgamız olmadı. Ayrıca çocuklar konusunda da şanslıydık. Eğer kötü olsalardı, ya da mutsuz ya da öyle bir şey işte, bizim için de korkunç olabilirdi. Komik olma John. Neden Rodney, böyle bir durum olsaydı, bunun bizim için de felaket olacağını sen de kabul etmelisin. Hiçbir şeyin senin için yıkım olacağını sanmıyorum. John bu nokta üzerinde biraz düşündü. Tabii, sonuçta ben dengesi kolay bozulmayan, ılımlı yapıda bir insanım. Bence insanların olaylar karşısında sakin olup, kendini kapıp koyuvermemeleri gerekir. Bu da bir tür sorumluluk bilinci. Saygı duyulacak, akılcı bir tutum. İnsanın el attığı her işte başarılı olduğunu söyleyebilmesi güzel bir duygu. Sence de öyle değil mi Rodney? Rodney iç çekerek, evet, güzel bir duygu olmalı dedi. John gülerek eliyle onun kolunu hafifçe dürttü. Bu kadar alçak gönüllü olmamalısın. Yakın çevrede senin kadar müvekkili olan ikinci bir avukat yok. Büroyu Henry amcanın zamanındakinden bile daha çok büyüttün. Evet, büroda işler iyi. Üstelik yeni bir ortak alırsak sermayemiz de artar. Yeni bir ortak almayı düşünüyorsun değil mi? Rodney başını salladı. Hem evet hem hayır. Yeni bir kana ihtiyacımız olduğu kesin. Alderman'da ben de yaşlanıyoruz. Evet diye düşündü John. Bu doğru. Rodney'in bir zamanlar siyah olan saçları oldukça ağarmıştı. John kalktı ve saatine baktı. Sabah oldukça çabuk geçmişti. Bir süredir sıkça kafasına doluşup onu tedirgin eden kaotik düşünceler görünmemişlerdi. Evet, yalnızca bu bile anahtar sözcüğün disiplin olduğunun kanıtıydı. Düşüncelerini düzene sokmak ve yalnızca güzel, mutluluk verici olanları anımsamak. O sabah yaptığı buydu. Böyle olunca sabah nasıl da çabucacık geçmişti. Öğlen yemeğine neredeyse 1-1,5 saat kalmıştı. Belki de handan pek fazla uzaklaşmadan kısa bir yürüyüş yapması iyi olacaktı. O ağır, sıcak yemekleri yemeden önce küçük bir değişiklik. Banyoya girip şapkasını aldı ve dışarı çıktı. Arap çocuk yüzünü Mekke'ye dönmüş, yerde secdeye durmuştu. Yere kadar eğiliyor, sonra doğruluyor ve anlaşılmaz sözcüklerle dua ediyordu. O sırada arkasından sessizce yaklaşan Hintli, ''Öğlen namazı kılıyor.'' dedi. John başıyla onayladı. Aslında bu gereksiz bir açıklamaydı. Oğlanın ne yaptığını kendisi de görüyor, biliyordu. Hintli ekledi. ''O, bağışlayan ve esirgeyen Allah.'' diyor. ''Evet, biliyorum.'' diyen John yürümeye başladı. Bu kez doğruca tren istasyonunu çevreleyen dikenli tel yığınına doğru ilerledi. Birden kuma saplanıp kalmış, külüstür bir Ford'u kurtarmaya çalışan 6 ya da 7 Arap gördüğü o an canlandı gözünde. Adamlardan her biri arabayı farklı bir yöne doğru çekiyor ya da itiyor, sonuçta araba yerinden kıpırdamıyordu. Damadı William bu iyi niyetli ancak anlamsız çabalar sırasında adamların umut içinde ''Allahu Teala dilerse olur.'' diye mırıldandıklarını söylemişti. John gerçekten de öyle olmalı diye düşünmüştü o sırada. Çünkü farklı yönlere çektikleri arabanın kurtulması ancak bir mucizeye bağlıydı. İlginçtir ama o sırada bu işi yapan Arapların hepsi de çok mutlu görünüyor ve eğleniyorlardı. İnşallah diyor ve Tanrı isterse isteklerinin gerçekleşeceğini, kendilerinin fazladan bir çaba harcamalarının bir şey değiştirmeyeceğine inanıyorlardı. Bu John'un kabullenebileceği bir hayat görüşü değildi. John'a göre insan düşünüp geleceği planlamalıydı. Gerçi Tel Abu Hamid gibi hiçliğin ortasında yaşıyorsan bu o kadar gerekli olmayabilirdi de. İnsan burada çok uzun bir süre kalsa diye düşündü John. Haftanın hangi gününde olduğunu bile unutabilir. Düşündü. Perşembeydi. Evet, perşembe. Oraya pazartesi akşamı gelmişti. Bu arada dikenli tel yığınına ulaşmıştı. Tellerin ötesinde ya da daha doğrusu tellerin arasında öbür tarafta üniformalı, silahlı bir nöbetçi olduğunu gördü. Adam büyük bir sandığa yaslanmış, istasyon ya da sınırı gözlüyordu. Uyuyor olmalıydı. En azından öyle görünüyordu. John ona daha fazla yaklaşmanın iyi olmayacağını düşündü. Birden uyanıp ateş edebilirdi. Tel Abu Hamid için bu hiç de olağan dışı bir durum olmazdı. John geri döndü ama doğruca hana gitmedi. Hanın etrafında dolaştı. Böylece hem zaman geçirmiş olacak hem de o tuhaf agorafobi duygusuna kapılma riskini ortadan kaldırmış olacaktı. Parantez içinde, tabii eğer bu agorafobi ise. Kendinden memnun bir şekilde o sabahı sakin ve rahatsız edici düşüncelerden uzak geçirmiş olduğunu düşündü. Zihninden yalnızca Tanrı'ya şükrettiği şeyleri geçirmişti. Avril'in düzgün, güvenilir bir adam olan Edward ile evlenmesi, üstelik adam zengindi de, Avril'in Londra'daki evi muhteşemdi, hem de Harrods'un hemen yakınında. Sonra Barbara'nın evliliği, Tony'ye gelince aslında onun durumu pek de tatmin edici değildi. Aslına bakılırsa onun hakkında pek bir şey bilmiyorlardı. Ayrıca zaten Tony'nin kendisi de bir erkek evlat olarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Tony Craminster'da kalmalı ve Alderman, Scudamore ve Whitney avukatlık bürosunda çalışmalıydı. Düzgün, taşra yaşamından hoşlanan bir İngiliz kızıyla evlenmeli, babasının yolunda ilerlemeliydi. Zavallı, saçlarına ak düşmüş Rodney. Büroda onun yerini alacak bir oğlu bile yoktu. Rodney, Tony'ye karşı çok özverili davranmıştı. Israr etmeli, ağırlığını koymalı, kalmasını sağlamalıydı. Sebat ve istikrar, önemli olan buydu. Eğer ben ayağımı yere sıkı basmış olmasaydım diye düşünüyordu John. Kim bilir Rodney şimdi ne durumda olurdu. Bir an için kendiyle gurur duydu. İçinde hoş bir sıcaklık hissetti. O olmasa belki de Rodney şimdi borç içinde yüzecek, çiftçi Huddiston gibi ipotek karşılığı borç bulma çabası içinde olacaktı. Acaba Rodney onun için yaptıklarının değerini takdir ediyor muydu? John dalgalanan ufuk çizgisine baktı. Tuhaf bir görüntüydü bu. Sanki ufuk dalgalanan sularla kaplanmıştı. Tabii diye düşündü. Serap bu. Evet, bu bir seraptı. Çölün ortasında bir göl. Aslında serap görmenin böyle bir şey olduğunu düşünmemişti. Hep ağaçlar ve şehirler görüleceğini, çok daha somut bir şeyler düşünmüştü. Ama bu belli belirsiz su efektinin bile tuhaf bir etkisi vardı insan üzerinde. İnsan bir an gerçek kavramını yitiriyordu. Neydi gerçek olan? Serap diye düşündü. Serap. Bu sözcük önemliydi. Ne düşünüyordu son olarak? Tabii ya Tony'yi. Ne kadar bencil ve düşüncesiz davrandığını. Zaten Tony ile anlaşmak her zaman zor olmuştu. O kadar anlaşılmaz, uysal, yumuşak başlıydı ki. Yine de o sakin, sevimli, cana yakın, güler yüzlü haline rağmen her zaman yalnızca kendi istediklerini yapardı. Tony hiçbir zaman bir erkek evladın annesine karşı olması gerektiği şekilde yakın olmamıştı. Ona karşı öyle bir bağlılık duymamıştı. Aslına bakılırsa babasını daha çok sevdiği açıkça anlaşılıyordu. Tony'nin henüz 7 yaşında küçük bir çocukken gecenin bir yarısı babasının uyuduğu yatak odasına girişini anımsadı bir an. Sakin ve umursamaz bir ses tonuyla konuşmuştu. Baba, sanırım ben kültür mantarı yerine zehirli mantar yedim. Karnım çok ağrıyor. Nasıl olsa öleceğime göre senin yanında ölmeyi isterim. Aslında mantarla filan ilgisi yoktu karın ağrısının. Apandisit ağrısı çekiyordu. 24 saat içinde de ameliyata girmek zorunda kalmıştı. Yine de John'a hala onun o gün kendisine değil de Rodney'e gitmiş olması tuhaf görünüyordu. Hasta bir çocuğun annesine gelmesi çok daha normal bir davranıştı. Evet, Tony hep zor bir çocuk olmuştu. Okulda tembel bir öğrenciydi, sporda uyuşuk. Her şeye rağmen insanın yanında olmasını isteyeceği bir çocuktu. Ama o kimsenin yanında görülmek istemezdi. Tam aradığın anda bulunmayacak şekilde bahçelerin arasında kaybolmak gibi kötü, insanı çıldırtan bir huyu vardı. Kamuflaj renklerine bürünüyor diyordu Ariel bu duruma. Tony kamuflajı hepimizden iyi biliyor. John onun ne demek istediğini tam olarak anlamıyordu. Ama yine içten içe bir burukluk hissediyordu. Ayrım sonu. Sayfa 164.